Ayrım 16.
İşte o zaman kulağımın dibinde şöyle davudi bir ses koptu. Amca, yaslanma bana. Bana, geri var. Ben de sencile iner kişiyim. Yangın kulesi bütün ağırlığı ve yüküyle üzerime devrilmiş olsaydı belki bu kadar ürküp kaçmazdım. Bir anda ayıldım, hemen kiler kapısını açtım, taşlığa fırladım. Merdivenlerden şakır şukur terlik sesleriyle bir gürültü boşandı. Beyefendi müjde, Tosun gibi bir oğlunuz oldu. Rakıdan ayıldım. Fakat bu müjdenin kulaklarımdan beynime doldurduğu ateşle çılgına döndüm. Ne yaptığımı bilmez bir bilinçsizliğin dalgaları içinde boğula boğula er kişi niyetine, dipnot, erkek cenazesinin başında duaya başlarken söylenir diye bağırıp etrafımı çınlatarak sokaklara daldım. Ama ne kadar koşsam, nereye kaçsam, bütün ruhumun açlığıyla sarıldığım Anadolu delikanlısının mayhoş kokusu burnumdan, davudi sesi kulaklarımdan gitmiyordu. Kırço. Kırço, dipnot, kır renk. Renkçe adının gösterdiği bir araba beygiriydi. Bu gürültülü yaşama düşen her yaratığın, isterse kırço gibi bir hayvan olsun, bir hayat hikayesi olur. Hatta bunlardan bazıları oldukça ibret alınacak ve heyecan uyandıracak şeylerdir. Hayvanlardan ünlülerin geldiği tarihsel belgelerle kanıtlanmıştır. Bunlardan tarih sayfalarının dışında kalanlar da olabilir. Yaşadığı zaman başından geçenler insanları ibret örneği olacak ne hayvanlar gelmiş geçmiştir. Anlatılmaya değer hayvanlardan ara sıra kitaplar, gazeteler söz açarlar. Daha geçenlerde Paris'in Sen Nehri'nin bilmem hangi köprüsünden kendisini boşluğa atan bir omnibüs, dipnot, atla çekilen otobüs, beygiriyle şarap bahçelerindeki şişelerin içindekileri sömürerek sahibini şaşkına çeviren içkici beygirlerden bir sarhoşun acayip hikayelerini Fransız gazeteleri uzun uzadıya yazmışlardı. Bilmem bunlardan birinci hayvanın hayattan filozofça yüz çevirmesine ağlayanlar, ikincisinin alkolizm hastalığına tutulmasına gülenler oldu mu? Arada bir Fransız gazetelerinde filan Monsieur, Madame veya Matmazel'in umutsuzlukla kendini Sen Nehri'ne attığı ve içkiye düşkünlüğüyle şöyle böyle komedi veya dramlar olduğu yolunda havadislerin ibret gözüne rastladığına bakılırsa, hayvanların da arasında yaşadıkları milletlerin halleriyle hallendikleri ve ahlakça da adeta onlara benzedikleri gerçeği meydana çıkıyor. Bizim de evlerimizde mangal altında uyuyan kedilerin, kürkler içinde büyüyen finoların, aile insanlarını meydana getiren kadından, erkekten, çoluktan çocuktan ne kadar huy kaptıkları aransa insan şaşırıp kalır. Acayip düşünür Jean-Jacques Rousseau, şimdi yaşamış olsaydı insanlar için aklına getirmediği ve belki de zararlı olduğu ilerleme ve uygarlık fikrini böyle insanoğlundan örnek alarak hayvanlarda gösterdiğim için kim bilir bana ne kadar sövüp sayardı. Zamanın öğrenilmesi güç felsefesini okullarda görmeyen hayvanlardan ara sıra böyle zihinlere şaşkınlık verecek işler çıkıyor. Fakat kendi aralarında bile yapanın ün kazanmasına yol açacak işleri övmekte pek cimri olan insanların bu noktada yanılmak huylarıdır. Ben kırçoyu ahbaplardan biriyle tanışır, adeta bir dost peydahlar, dipnot, burada edinir gibi tanıdım. Kendisini ilk görüşümde hayvan bana koşumunun kapakları altından kaşlarını kaldırarak o sırdan anlar bakışlarıyla kazanın hükmüne razı olarak felaket görmüş bir filozof olduğunu anlattı. Hemen ayrılmaz uzun bir hayat arkadaşı gibi vücuduna bağlanan, vücudunun üç katına eşit olan o göçmen arabasını son kuvvet, son gayret ve dayanıklılığını kullanarak sabahtan gece yarılarına kadar tintin sürükler dururdu. Bu yıl yaz başında bir arkadaşımla bir akşam Kireçburnu yakınlarındaki Naif birahanesinde bulunuyorduk. Saat 2:30'a geldi. Birahane garsonuna bize sarı yere kadar bir araba bulmasını tembih ettik. Garson gitti, gezindi. Meydanda hiç araba yok. Biraz bekleyiniz, belki şimdi gelir cevabını verdi. Az buçuk bekledik. Sahiden de sarı yere araba diye bir ses işitildi. Garson arabacıyı çağırdı. Araba birahanenin kapısındaki fenerin önünde durdu. Biz binmek üzere yürüdük. Tamamıyla fenerin ışığı altında kalan hayvana baktım. Lagar, dipnot, zayıf, ufak tefek bir şey. O halde ki sanki zavallının her parçasından yaşamaktan bezginlik, yorgunluk sızıyor. Arabacıya dedim ki, ahırın nerede? Eğer buralardaysa şimdi tersine birçok yol gideceksin. Hayvan yorguna benziyor, yazıktır. Arabacı poturlu, kırmızı yüzlü, sarı bıyıklı, orta yaşlı bir göçmen. Alaylı alaylı yüzüme baktı. Can sıkıntısından ileri gelen acayip bir gülüşle, tuhaf şey be, ahırımı hele hayvanın yorgunluğunu soran müşteri de varmış. Ahırın nerede olduğu ne gerek efendi? Hayvan yorgun değildir. Bugün akşama kadar orada burada pinekledik durduk. Müşteri nerede? Yediği yem gözüne dizine dursun. Kırça öyledir. 3 gün ahırdan çıkarmasan 8 gün yol gezmiş gibi o. Yine öyle sessiz durur. Siz şimdi arabaya binmezseniz bu gece ikimiz de aç kalırız. Atlayın efendiler, atlayın. Bir ayak evvel yol alalım dedi. Kırço felaket görmüş sırtına bağlanmış, o koca yuvarlanan yüke daha ne kadar ağırlık katıldığını görmek ister yahut insafsız sahibinin sözlerini derin bir umutsuz bakışla yalanlamaya uğraşır gibi başını çevirdi, arkaya baktı. Hayvanın yanıp yakınmak isteyen kalkık kaşları altındaki kirli cam gibi parlayan iki kara göz bebeğinden hepimize karşı bir lanet uçuştuğunu fenerin titrek ışığı yardımıyla gördüm. Kırço bu sessiz nefret bakışlarıyla sanki bize diyordu ki, bu sahibim olacak herifin sözlerine inanmayınız. O arkamdaki talihsiz yükümle sabahtan beri kaç kilometre yol yürüdüğümü, bu emeğim karşılığında bana akşamları ne yedirildiğini, hele kaç yaşında olduğumu bilseniz bu gece boşken çekemediğim şu arabaya binmek değil ya, beni ahırıma kadar götürmek için başka bir taşıt arardınız. Sanırım ki kendini insaflı sanan bir insan, hayat yolundaki her adımında bu gibi yakınmalardan vicdanının sadasına her zaman uysa, o adam uygar toplumda yaşayamaz. Bu meydandaki gerçeği örnek göstermek üzere, günahı sahibinin boynuna deyip biz arabaya atladık. Arabacı dizginiyle zavallı kırçonun başını bir iki tartakladı. O sada, o inilti, o umutsuzca yakınma hiç kulaklarımdan silinmez. Hayvan derin derin bir inledi. Buna aldığı cevap çevredeki dağlarda yankılanan bir kırbaç oldu. Kırço sahibinin insafsızlığına karşı halince bir protestoda bulunmak için veya belki de can acısıyla arabayı birkaç adım geriye sürdü. Zayıf vücuduna inen birbirinden yaman ikinci, üçüncü kırbaçtan sonra zavallı hayvan, bütün yorgunluğunu, olanca kırgınlıklarını burun deliklerinden boşaltmak istediğini gösterir, umutsuzca bir atılganlıkla eski bir körük gibi puf puf diye bir iki soludu. Yola düzüldü. Arabacı zalim cindirdiği kırbacın etkisinden keyiflenerek, ''Hadi oğlum Kırço, işte böyle olmalı.'' dedi. O insafsız herif yalan söylüyordu. Kırço'nun halinden, at cinsine özgü bir yaşlı at olduğu anlaşıldığından, bu hayvan sahibinin oğlu değil, olsa olsa belki kardeş olabilirdi. Vücudunun ağırlığını, zayıf, dermansız bacaklarının çekme himmetine bıraktığımız hayvan kim bilir nasıl acı bir çabayla bizi o uzun kıyıdan sürükleyip götürmekte, hafif hafif kenara çarpan dalgaların sadası, tekerleklerin çıkardığı gürültüye karışmaktayken arabacıya sordum ki, ''Kırço'ya oğlum dediğine göre bari akşamları arpa veriyor musun?'' Herif cevap olarak, ''Arpa mı?'' dedi, durdu. Bu mı sorusu benim için o kadar kuvvetli bir hayır anlamına geliyordu ki arabacı bana açıktan açığa şu hayvanı aldım alalı bir tane arpa tattırmadım demiş olsaydı gizlemek istediği gerçeği belki bu kadar açıklıkla anlatmış olamazdı. Biraz düşündü. Veririm veririm. Hayvan arpa yemezse arabayı çekebilir mi dedi. Her akşam mı? Bu soruma karşı biraz insaflı davranarak kih kih güldü. Yok her akşam değil. Ona her akşam arpa verirsem sonra bizim çocuklar ne yer? Hep kazandığımı onun boğazına tıkacak değilim ya. Arabacıya adını sordum. Ali Ağa dedi. Artık onunla sözü kestim. Arkadaşlarımla biraz konuştuk. Biranın beyinlerimize verdiği ağırlıkla gevşeyip birer köşeye yaslandık. Sözler seyrekleşti. Sonra ikimizi de bir sessizlik kapladı. Büyükdere çayırını, karakolu, kalafat yerini geçtik. Meyhanelerden gelen Türkçe, Rumca, sarhoşça şarkıların ancak yarım dizelerini işiterek dükkan ve evlerden dışarı vuran lamba ışıkları içinden gidiyorduk. Büyükdere başına geldik. Bakışlarımız bir kasap dükkanına asılmış bir dananın derisiyle sarı yağlarını, bir eczanenin camlığındaki billur vazonun içindeki kırmızılık arasından yayılan ışığı seyrederek vakit geçiriyordu. Biz kendimizin yorgun, aç, dermansız bir hayvanın yaralı sırtına yük olduğumuzu artık unutmuştuk. Buhar ya da elektrikli işler bir arabada gidiyoruz sanıyorduk. Arabayı çekmek için gerekli gücün kaynağı zavallı kırçonun ihtiyar kemikleri, kurumuş kanı, porsumuş sinirleri ve damarları olduğunu niçin böyle çabuk unuttuk? Arabamız birdenbire bir bakkal dükkan önünde durdu. Hayvanın bu duruşuna karşı Ali Ağa bir düzine kadar kırbaç şaklattı. Kırço durmayıp inip şişen karnı birbirine yetişemeyen soluklarıyla artık gidemeyeceğini bildiriyordu. Dur, biz inelim demeye kalmadı. Ali Ağa yerinden fırlayarak hayvanı geminden yakaladı. Kim bilir ne hızla çektik ikisi birden koşmaya başladılar. Bir zaman öyle koştular. Hayvanı böylece yürüttükten sonra yine kendisi geldi yerine atladı. Hayvanın bu son çabasıyla piyasa boyuna kadar geldik. Orada Monsieur Kapuro'nun yalısı önünde kırço dolmuş gibi bir düşüşle yere uzandı. Hemen arabadan atladık. Koşumun iki kolu arasına sıkışarak yerde yatan beygire baktım. Ne acı bir görünüş. Boynunu yere upuzun uzatarak sol yanına yatmış. Art ayağı vücudunun altında bükülmüş kalmış. Ötekileri çarpık çurpuk oraya buraya uzanmış. Gözleri kapalı. Hiçbir yerinde kımıldamadan candan bir iz yok. Daha çok bakmaya dayanamadım. Arabacıya parasını verdik. Biz oradan birkaç adım açılır açılmaz insafsız herifin hayvanı kaldırmak için pat pat karnına tekmeler indirdiğini işittik. Bana kalırsa kırçı ölmüştü. Artık onun dört ayak üzerinde yürüyebilmesine bence olanak yoktu. Dört gün sonra sokakta Ali Ağa'nın arabasına rastladım. İçinde biri şişman, öteki zayıf iki madam, karşılarında iki erkek, ortalarında bir çocuk, bir de koca gezme sepeti var. Hepsinin kim bilir kaç yüz kilo varan bütün bu ağırlığı kırço zayıf bacaklarıyla sokağın güneşli yüzünde kamçının gölgesini gördükçe kulaklarını dikerek çekip götürüyor. Şaşkınlığımdan sokağın ortasında ay kırço ölmemiş diye bağırmaktan kendimi alamadım. Ali Ağa benim haykırmamı işiterek bana elindeki kırbacı gösterip Geçen akşam inandın mıydı beyim onun yalandan bayılmasına? İşte bu kırbaç onu daha çok diriltir. Bu kırbacın şifasıyla o daha ölmez dedi. Arkasındaki tıklım tıklım müşteri dolu arabayı çaresiz, boynu bükük, zoraki bir dayanmayla sürüklerken her gün orada burada kırçoya rastlardım. İskele başlarında, dere içinde, ara sıra kırçoyu müşteri bekleyerek durmuş gördükçe yanına gider, yüzünü okşardım. Hayvan hiç kımıldamadan donuk, dik bir bakışla gözlerini bana diker, yüzüme bakardı. Ne demek isterdi bilmem ki. Benim ona karşı gösterdiğim acımaya şaşıyor, daha doğrusu inanmıyor sanır. İnsan değil misin? Bana eziyet etmekte çıkarın olsa sen de Ali Ağa'nın bir eşi olursun der gibi o bakışından belirsiz bir şeyler çıkarıyor gibi olurdum. Bir gün kırçoya kamburun suyunda rastladım. Ali Ağa büyük bir lütuf olmak üzere onun koşumlarını çıkararak başıboş çayıra salıvermiş. Boynunun sol yanında yürek biçiminde bir lekesi vardı. İşte bu nişanından kırçoyu hemen tanıdım. Meğer o eski püskü koşumlar zayıflığını örtmek için kırçoya büyük bir süsmüş. Hayvanın o çıplak hali büsbütün içler acısıydı. Bir beygir iskeletine yalnız deri geçirilmiş, bir hayat mucizesi olarak o iskelet geziyor, otluyor sandım. Yanına gittim. Vücudunun koşum yerlerine rastlayan kısımlarının tüyleri dökülmüş, çizgi çizgi kara deri kalmış, orasında burasında kamçı izleri de gözüküyordu. Hemen bir arşın kadar uzun görünen zayıf kafası üzerinde çukurda kalan gözleri kapalıydı. Uzun sarı dişleri arasında ezmeye uğraştığı bir tutam otu gevşek gevşek çiğneyerek tanımaya uğraşır gibi bana baktı. Zavallı kırço. Bugün pek keyiflisin. Kim bilir yine kaç kişi olan müşterilerini sarı yere indirmek için kuvvetini topluyorsun dedim. O sanki bu sorduğuma karşılık olarak kuyruğunu sallayarak karnının üzerine konmuş olan bir sineği kovdu. O günden sonra kırçoya birkaç hafta rastlamadım. Güzel havalarda sarı yerden vapura binip Yeniköy'e çıkmak, kıyıdan yürüyerek semtime dönmek en sevdiğim bir gezintiydi. Bir gün böyle bir gezinti için o uzun kıyıdan yürüyordum. Boğazın kucağında çırpınan denizin yanlarını kuşatan dağların, ormanların, bahçelerin, yalıların, güneşin sonbahar yaldızları altındaki görünüşü gönlüme hüzne benzer garip bir sevinç veriyordu. Bazı şeylere dikkat etmeye uğraştığım halde hala kendi kendimi anlayamadığıma şaşıp dururum. Çok etki eden şey ister gamlı, ister neşe verici olsun, çoklukla gözümden yaş getirir. Ara sıra bir gezinti yerinde, her çeşit safa ve rahatlık olanaklar içinde gözlerimden bir yaştır boşanır. Ara sıra da yürekler acısı bir görünüşten üzüntü duymam. Sinirlerimin bu iki zıt hali üzerime nöbet nöbet gelir gider. O gün gözlerim sulanmaya bahane arıyordu. Kafam 50 hikayeye konu olacak düşüncelerin hücumu içinde bunaldı kaldı. Sinir sistemim üzerinde görünmemiş bir uğraşma belirdi. Kendi kendime insanın çevresindeki görünüşler düşünceleri üzerinde ne kadar büyük bir etki yapıyormuş diye hesapsız şeyler düşüne düşüne Kefeli Köyü'ne yaklaşmışım. Bir aralık denizden kıyıya yakın bir beygirleşi yüzdüğü gözüme ilişti. Deniz kenarına yaklaşarak dikkat ettim. Bir de ne göreyim? O yüzen leş kırço değil mi? Evet evet ta kendisi. Boynundaki kara leke hayvanın o olduğunda hiç kuşku bırakmadı. Gözlerimden sel gibi gözyaşları boşandı. O sırada leşin karşısına geçip de verdiğim söylevi dinlemeliydiniz. Gelen geçenler arasında mutlaka deli olduğum hükmedenler olmuştur. Vah zavallı kırçu. Kimi zaman ölüm kurtuluş demektir. İşte seninki de öyle. Seni kamçısıyla diriltmeye uğraşan Ali Ağa sonunda öldürdü mü? Senin şu acıklı ölümünden ibret almayı bilselerdi, bütün sarı yerin beygirleri kanlı matem yaşları dökerlerdi. Sahibin boynundan yuları senin bu deniz dibine bir lokma gibi atacağı zaman çıkarmış, yine hakkında lütfetmiş, delik deşik postundan yararlanmak için derini soymaya kalkmamış. Bütün hayvanca çabalarınla gece gündüz harcadığın emek karşılığında hayat seni besleyemezken, işte ölümünden sonra sular vücudunu şişirmiş. Yaşadığın zaman içinde hiç bu kadar doyduğunu hatırlayabiliyor musun? Bir lokma yeme kaç kamçı düşerdi, bunu hesap ettin mi hiç? Dalgalar porsuk, dipnot, pörsümüş... Dudaklarını kaldırıp indirdikçe söylediğime cevap veriyorsun sanıyorum. Hele o sarı sarı iri dişlerini hiç görmek istemiyorum. Cenab-ı Hak bunları sana yem yemek için verdiği halde sahibin bu yaratılış hikmetinin tersine davranır, onları çok kere işsiz bırakırdı. Her sözümü tasdik eder gibi sallanma öyle. Artık gözüm görmesin, seni dalgalar rahat semtine götürsün. Fakat bir daha dünyaya araba beygir olarak gelme sakın. Ne geleyim diye sorarsan buna cevap vermeye en büyük filozofların gücü yetmediğini de bil. Ağlamadan gözlerim kızarmıştı. O akşam sofra başında kardeşim sordu. Gözlerindeki kızartı nedir? Ağladım. Niçin? Hani benim acıdığım araba beygiri kırço yok muydu? İşte o ölmüş. Kaşlarını çatarak hay budala hay. Ağabeyim bana budala dedi. Bilmem siz ne dersiniz. 17 Kasım 1898 Papazın Eşeği Fransızcadan çevrilmiştir. Castelles Clermont'un yaşlı papazı eşeğine kurulmuş, boynu saplı, balinelerinin uçları fındık kadar iri madenden yuvarlaklarla sona eren büyük mavi şemsiyesini açmış, yavaş yavaş Fornilas yokuşunu çıkıyor. Saat öğleden sonra 5 var. Mevsim Temmuz. Daha ufuktan epey yüksekte olan güneş kızgın ışınlarını papazın üzerine yağdırıyor, ortalığa ateş saçıyor. Saygıdeğer ihtiyar bir elinde dizgin, ötekinde dua kitabı. Hem bineğinin dizginini kullanmaya hem de duayı okumaya uğraşıyor. Kitabı gözlerinin hizasına kaldırmak için çok zorluk çekiyor, sıcaktan terliyor, adeta bunalıyor. Bu sıcak, bu okumak sırasında papaz efendiye bir gevşeklik gelir. Gitgide uyku da bastırmaya başlar. Aralık aralık gözler kapanır, duayla uğraşan dudakların kımıldanışı aralanır. Parmaklar arasından dizginler gevşer. Papaz büsbütün rahat uykuya dalacak, belki de tepe taklak hayvandan yuvarlanacak ama o kadar derin uykuya varmaya olanak yok. Birkaç şekerleme geçirir geçirmez eşeğin ayağı bir taşa ilişir. Bunun meydana getirdiği sarsıntı uyuyan papazı biraz uyandırır. Dizgin tutan parmaklarda birkaç kuvvetsiz hareket, dudaklarda gevşek bir iki mırıltı beliriyor. Fakat eşeğin ayağı düzelince bu küçük uyanıklık yine uykulu veriyor. Ya nasıl uyumasın? Papazın uğradığı bu ağırlık yalnız hayvanın hareketinden gelme değil. Papaz efendi öğle yemeğini arkadaşlarının birinde yemiş. İki papaz karşı karşıya epeyce atıştırmışlar. Sıcaktan bezginleşen papaz değil, altındaki zavallı eşek de ateş kesilmiş. O da terliyor. Onun da buharı tütüyor. Sıkça sıkça soluyor, homurdanıyor, çirkin sesiyle ara sıra uzun nameli bağırışlar, şikayetler salıveriyor, ikide bir sendeliyor. Yokuş diklendikçe eşeğin hareketi de ağırlaştığı için o sarsıntılar ihtiyara tıpkı beşik sağlantısı, o bağırışlar tıpkı bir ninni sesleri gibi gelir. Zavallı papaz son uyanışında bu dört ayaklı canlı beşiğin uyku veren salıntılarına vücudunu bırakmada biraz daha devam etse, hele o keskin çığlıklarını ninni saymakta 5-10 dakika daha gaflet gösterse büsbütün uyuyivereceğini düşünür. Dalacağı uykudan uyanmasından sonra düşeceğini korkuyla nasıl saklına getirir? Uykunun fazla bastırmasından kurtulmak için eşekten iner, yuları koluna geçirir. Çevresindeki latif manzaralara bir göz gezdirdikten sonra yine dua kitabını açar. Kitap elde, eşek yedekte okuya okuya ağır ağır yola düzülür. O vakitler Fornilas dünyanın en güzel memleketlerinden sayılırdı. Çevre bütün bağlık. Daha filoksera, dipnot, bir bağ hastalığı, oidium, dipnot, bir bitki hastalığı gibi hastalıklar ortada olmadığından, kütükler, asmalar dallarından sarkan dolgun salkımlarıyla ürün bolluğu yeşil bir tazelik içinde gözüküyor, bu bağlıklar arasında üzerleri yemiş dolu ağaçlar da gözleri çekiyor. Papaz efendi hala yular kolunda okuduğu Latince'nin güç yerlerini anlamaya uğraşır bir halde gidiyor. Artık ne dört yanının güzelliğine bakıyor ne rastladığı kimseleri görebiliyor. Yalnız güneşin sıcaklığından sıkılarak arada bir mantosunun derin cebinden mavi santrançlı büyük bir mendil çıkarıyor. Alnında nohut tanesi gibi beliren terleri siliyor. Sonra yine kitabını açarak okumasına dalıyor. İki serseri çingene yol çitinin gölgesine oturmuşlar, ayaklarını hendeye uzatmışlar. Çevredeki bahçelerden açırmış oldukları meyveleri yiyorlar. Bu iki kara kuru çapulcu çingene oraya yaya olarak gelmişler, geceyi oralarda geçirmişler fakat daha etraftan bir şey çalıp çırpmamışlar. Çevre halkı o mevsimde çingenelerin aşırıntıya çıktıklarını bildiklerinden eşek, at, koyun, keçi, kaz, hindi, tavuk gibi hayvanları kaparlar, sıkı bir koruma altında bulundururlar. Bu iki çingene bir şeyler çalmak düşüncesiyle dönmüşler, dolaşmışlar fakat o sırada tıkınmakta oldukları yemişlerden başka bir şey bulamamışlar. İşin kötüsü nerede? O geceyi de bir samanlık veya değirmen kovuğunda geçirdikten sonra yarın sabah Valans pazarına inecekler. Satış meydanına çıkaracak elde bir şey yok. Hiç öyle boş elle pazara gidilir mi? Ne yapmalı? Herhalde bir şey çarpmalı. İşte o aralık papaz efendi bu iki serserinin önünden geçer. Çingeneler papazı görünce saygı göstermek için ellerini şapka diye başlarında taşıdıkları mundar başlıklarına götürürler. Fakat midesi ağır bir sindirim işiyle, zihni dua okumakla uğraşan papaz, dalgınlıkla ne çingeneleri ne de gösterdikleri saygı davranışını görebilir, hiçbir şeyin farkına varmadan geçer gider. Serserinin biri ötekine yavaşça, ''Görüyor musun ne güzel eşek? Eşek güzel ama yuları papazın kolunda. Aşırabilsek yarın pazarda cebimize hayli para girer. Şu eşek hiç etmezse yine su içinde 10 pistol, eski 10 franklık altın para eder sanırım.'' Aşıramaz mıyız? Aşırırız ya. Hayvan aynalı. Dipnot. Güzel. Papaz hımbıl. Biz işe başlayalım bak o hiçbir şey çakabilir mi? İki çingene orada tezelden bir kumpas geçerler. Dipnot. Hile. Tuzak düzenlerler. Eşeğin çalınması için çabucak bir plan düzerler. Birkaç kelimeyle birbirlerine meramlarını anlatır anlatmaz. Çingenenin biri orada çarçabuk anadan doğma soyunur. Eşeğe yaklaşarak hayvanın başından yuları çözer kendi boynuna geçirir. Palanı da söker. Onu da sırtına yüklenir. Çingenenin biri böyle yularlanıp semerlenince öteki çingene de çıplak kalan eşeğin üzerine atlayarak hayvanı ters yönde, yani valans yoluna doğru sürer götürür. Hayvan elden gider ama papazın arkasında asıl tuhaflık da ondan sonra başlar. Dalgın papaz yuların söküldüğü sıradaki birkaç ufak sarsıntıyı çaldırmaz. O yine duasını okuya okuya ağır yürüyüşünde gider durur. Arkasındaki palanlı, yularlı çıplak çingene eşekçe bir yürüyüşle adımlarını efendisinin adımlarına uydurur. Arada bir homurdanıp yular silkerek eşekliğe piyaz verecek, dipnot, benzeyecek, edalarla yürür. Bu gidişle Kastel Çeşmesi önüne varırlar. Ağaçlar yolun üzerinde iyi görüşe engel olacak şık yeşil bir kubbe meydana getirdiğinden, yalnız bu yeşillikten yapılma duvarın ilerisinde açılmış bir aralıktan, şatonun kalın duvarlarıyla kilise çan kulesinin şekilleri berrak bir gök üzerinde çizilmiş olduğu görülür. Papaz eşeğine binip kendi cemaatine eşeğe binmiş olarak görünmeyi papazca haysiyetine uygun bulur. Eşeğe atlamak üzere geriye döner. Sevimli kır eşekçinin palanı altında hazin gözleri yere dikik iki ince bacaklı, esmer renkli, çıplak, garip bir vücut görünce şaşkınlıktan arkasına devriliverecek gibi birkaç kere hızla sendeleyerek titrek bir şaşma sesiyle ''Aman yarabbi, bu ne hal?'' deyince çingene palanın ağırlığı altında takatsız kalmış, hele çıplaklığından utanmış gibi acıklı bir utangaçlıkla iki elini birbirine kavuşturup yalvarıp yakarma durum alarak ''Ne yazık papaz efendi hazretleri, arkanızdan gelen bu palanlı yaratık dualarınızın kutsal kabulüne değmeyen bir günahkardır. Evet, ben suçlu bir kuldum. Cenab-ı Hak ceza olarak beni eşek biçimine sokmuştu. Epey bir zaman kendim gibi suçlu insanların ellerine düştüm. Çok eziyet ve sıkıntı çektim. Sonunda besbelli sınama zamanı sona ermiş olmalı ki sizin gibi kutsal bir kimseye satıldım. Günahkarlar hakkında gece gündüz mağfiret dilemekten geri kalmayışınızın en büyük manevi etkisi işte bende görüldü. Duanız berekatıyla, dipnot burada etkisiyle, yine insanlığa döndüm. Ey sayın kişi! Cenab-ı Mevla'ya bir kul geri verdiniz. Fakat siz bir eşekten oldunuz. Bu zararınızı düşündükçe hiçbir yolda avunamayacağım. Dualarının kabul edildiğini bu apaçık örnekte gören papaz göğsü kabararak eşeğini avuttu. Üzülmeyin kardeşim. Gerçek eşeğimin elden çıkması benim için küçük bir kederse de Cenab-ı Hakk'a bir kul kazandırmış olmanın vicdani sevinci bence her şeyden büyüktür. Hadi oturduğum eve kadar gidelim. Yolu benden iyi bilirsin. Sana giyecek vereyim. Güzelce karnını doyurayım. Daha ahırda hayli arpa saman var. Fakat onlar senden sonra gelecek eşeğin hakkıdır. Bilirsin ki yiyecek hakkında hiçbir cimrilikte bulunmaz. Önünden yemini eksik etmezdim. Yine öyle seni bol bol yemleyeyim. Sonra çık git kendine bir geçim yolu bul. Ama bundan sonra günah işlememeye çalış. Çünkü yine eşeklik senin için biçilmiş kaftan demektir. Çıplak çingene birkaç saat sonra tam olarak çulu düzmüş, karnını doyurmuş, papazın cömertliği örneği olarak cebine birkaç mangır indirmiş olduğu halde o saygıdeğer duacının evinden çıkar, kararlaştırmış oldukları yere giderek arkadaşıyla buluşur. Ertesi gün eşekçiyiz, Valans pazarında hayvan cambazını 15 pistole satılır. Zavallı papaz eşeksiz kalır. Kendine bir binek hayvanı uydurmak için bir hafta sonra pazara iner. Bakar ki satılık eşekler bir sıraya sergileme yerine dizilmiş. Hayvanları dikkatle gözden geçirmeye başlar. Fakat eşek seçmekte büyük bir zorluğa düşer. Öyle ya, yine bunlar arasında Allah'ın gazabına uğramış bir günahkar insan varsa, yine edeceği duaların berekatıyla bu da eski adamlık şekline dönerse. Papaz efendi büyük bir düşünce içindeyken birdenbire yanık yanık bir anırma işitir. Bir de bakar ki ilerideki eşek tutsaklık zincirini kıracak zorlamalarla tepiniyor. Oradan kurtulup papaza yaklaşmak istiyor. Yani hal diliyle beni bırakıp başka eşek alma diye yalvarıyor. İlk bakışta kendisi eski yardımcısını, evet günahkarı tanır. Eyvah, o uslanmaz suçlu yine Tanrı gazabını uğrayarak eşek postuna girmiş. Artık kuşkuya yer kalmaz. Bu çok günahkar eşeğe yine para verip de insan cinsine dönmesini papaz bu sefer uygun bulmaz. Fakat kendine karşı saygı ve sadakat duygusuyla kulak sallayan emektarına birkaç öğüt vermek lütfundan da bir türlü kendini alamayarak eşeğin uzun kulağına eğilip, ''Ve hey uslanmaz hayvan, geçirdiğin ilk eşeklik hayatından ibret almayarak yine ikinci bir günah mı işledin? Zalim insanlar eline düş, geçireceğin hayatın azabından aklını başına al da yine adam olmaya çalış. Ama bu değişikliğin benim yanımda olmasın. Kulaklarını sallayıp yalvarma öyle. Seni alsa alsa başından geçeni bilmeyen bir ahmak alır. Artık ben almam.'' 7 Ağustos 1908 Gugular. Türkçemizde kadınlarca kullanılan bir gırgırı sözü vardır. Gırtlak içinden bir araba çıkıyor gibi söylenen bu kelimenin anlamları o kadar çoktur ki bunları saymaya şu sayfalar yetmez sanırım. Her şeyin uygulaması kuramlamasından üstündür kuralına inananlar, gırgırı sözünü bir kağıt parçası üzerinde yazılı görmedense onu maddi olarak denemelidirler. Ben bu kelimenin anlattıklarının hepsini anlatmadan aciz olduğumu söyleyebilirim. Onun ne demek olduğunu ancak gırgırı bir kadınla yaşamış olanlar bilirler. Sözün aslı Türkçe midir, Çağatayca mıdır? Sözü bu yola çevirip de bir kelime için 40 dereden su getiren dil bilginlerinin düşüncelerini üstüme sıçratmak istemem. Yalnız kısaca şu kadar söylemeye cesaret edebilirim ki, gırgırı kelimesi huysuz, temiz, titiz, geveze, dırdır, geçimsiz, daha bunlara benzer dünyada insanı canından bezdirmek anlamına konulmuş ne kadar söz varsa işte bunların hepsini kapsar. Bu kelime hakkında biraz dikkatleri çektik ya, şimdi gırgırı Latife Hanım'ı sayın okuyucularıma tanıtayım. Latife Hanım, Azrail haracında gezen, dipnot çok yaşlı, 85'lik bir kadındır. Biraz bunakça, başı yaşadığı günlerin son saniyelerini sayar gibi sallanır. Ara sıra bu yaşadığı alemi rüya sanır, ara sıra da rüyada gördüklerini gerçek olarak alır. Bir gece rüyasında kendini bir elmas bilezik sahibi görürse, ertesi sabah onun rüya olduğunu unutur, sandığında bilezik arar. Latife Hanım'ın böyle ara sıra rüyayı gerçekle karıştırmak sapıtıklığından komşularıyla ettiği kavgaların sayısı kaleme gelmez.